Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 30. ayrım. 19. Phoebe'nin talebi üzerine Charles Johnson'ın cesedi incelenip cenaze için hazırlandığında kendisine bildirildi. Haberi alınca cenaze eviyle irtibata geçti. Bu olay sonrası verdiği mücadelesi ve yaptığı açıklamaların yanı sıra kendisini, ona olan son görevini de yerine getirmek zorunda gibi hissediyordu. Mütevazı ve kısa bir tören olabilirdi. Randevusunu iptal etmesi gerekecekti. Böylesi daha iyiydi. Biraz uzak kalıp düşünmek istiyordu. Çekinerek numarayı çevirdi. Karşı tarafta sesli yanıt mesajını duyunca rahatladığını hissetti. "Duncan, ben Phoebe. Üzgünüm ama bu geceki randevumuzu iptal etmek zorundayız." "Bir şey yok, bu haksızlık olurdu. Böyle bir şey oldu diye reddedilmeyi hak edecek ne yapmıştı? Bu akşam Charlie Johnson için bir tören düzenleniyor. Benim de gitmem lazım. Hakkımı daha sonra kullanmak istiyorum. Sonra konuşuruz, tamam mı? Şimdi bir toplantıya giriyorum." Arkasını kollamak zorundaydı ama böyle gardını alıp hazırlıklı gelmiş olmaları ya da uygun bir günah keçisi aramaları da birimin suçu değildi. Kendini nasıl ve ne zaman olursa olsun en iyi şekilde savunmaya hazırdı. Toplantıya kriz birimi, şube şefi ve dahili suç bürosunun temsilcileri katılmıştı. Sorular soruldu, yanıtlar dinlendi. Phoebe'nin tutanak kayıtlarına bakıldı. Teybine kaydettirdiği durum değerlendirme kayıtları incelendi. Genç kadının komutan Harrison'a, Charlie'ye ve Opal'le yaptığı konuşmaları, yardımcısının ya da kendisinin merkeze bilgi iletmesini, oradan gelenleri de özel time nakledilişini dinlediler. Tema McNamara, şahsın teslim olmayı kabul ettiğini ve silahsız olarak dışarıya çıkmak üzere olduğunu açık bir ifadeyle bildirdi. Bu bilgi yerine ulaştı ve teyit edildi. Polis şefi ellerini kaldırdı. İletişimde hiçbir aksaklık olmadı. Tim komutanı ateş açma emri vermedi ve birimden hiç kimse kesinlikle silahını ateşlemedi. Bekleyip devam etti. Silahın kriz ekibinden birine ait olmadığı, adamlarımızın yerleştirildiği noktalardan ateş edilmediği kesinleşti. Karşı çetenin kimliği tespit edilen üyeleri ateş açılan binada yaşıyor. Çete üyesi olduğundan şüphelenilen şahıslar da olay sırasında suç mahallinde bulunuyorlarmış. Bunlar kesinleşen bilgiler. Fakat açıklığa kavuşturulması gereken bir konu daha var. Polis kordonu aşılmış. Bu da beraberinde başka sorular getiriyor. Kim, nasıl ve ne zaman? Buradaki boşluk, kriz birimini eleştiri ve spekülasyonların hedefi haline getiriyor. Olay, milli bir dava haline geliyor. Kim olduğu araştırılıyor diye söze girdi Harrison. Emir vermek için yaratılmış gibi kalın perdeden çıkan sesiyle. Varlığını hissettiren, sert görünüşlü bir adamdı. Lors ve Posse çetelerinin kimliği tespit edilen üyeleri tek tek sorguya çekiliyor. Bu oldukça uzun bir süreç efendim. Dave komutana dönüp, peki nasıl olduğu konusunda neler yapılıyor diye sordu. Binaların katları tek tek boşaltıldı. Harrison ayağa kalkıp panodaki şemaya yaklaştı. 3 kişilik ekip bu binaya girdi. Tüm bina boşaltıldı ve barikat dışına çıkarıldılar. Bu konumda rehinelerin bulunduğu yer görüş sahası dışında kaldığı için adamlarımız çatıya ve 3. kattaki bu noktaya yerleştirildi. Diğerleri de içki dükkanının ön kapısını en iyi açıdan gördüğü için binanın içinde, güney cephesinde yerlerini aldılar. Birkaçı da burada kalıp arkayı tuttular. Burada, iki yanda. Bütün binalar boşaltıldı ya da boşaltıldığı düşünüldü ve polis kordonu oluşturuldu. Görüşmeler sırasında burada ve burada kargaşa yaşandı. Olayı seyreden insanlar sorular sorup tehditler savurdular. Burada da daire sakinleri arasında kavga çıktı. Dönüp sırtını dikleştirdi. Ortalık karıştığı anda birinin içeriye sızmış olması mümkün. Bana sorarsanız adam zaten binadaydı ve daire boşaltılınca içeri süzülüp pusuya yattı. Özel timin hedefi sivil halkı süratle güvenli bölgeye ulaştırmakta. Bu şartlar altında ekibin dağılıp tek tek her dolaba, her yatağın altına bakması mümkün olmadı. Eğer herhangi biri aramadan kaçmaya niyetliyse bunu çok rahat yapabilirdi ve yapardı. AK-47 ile mi? Harrison'ın dudakları gerildi Evet efendim, aynen öyle oldu. Şefim, Phoebe onun sözünü kesince Dave'in kaşları çatıldı. Siz nasıl, kim ve ne zaman diye sordunuz. Müsaade ederseniz, ben de son derece önemli bir soru eklemek istiyorum. Neden? Seri numarası kayıtlardan silinen silahın, Batı yakası Lord çetesinin bir üyesine ya da bir sempatizanına ait olduğunu düşünebiliriz. Ama ben olay yerindeydim ve ateş açılan pencerede durdum. Şemaları inceledim, raporları okudum ve tüm yorumları yeniden dinledim. Birlikte dinledik diye hatırlattı polis şefe. O zaman dışarıda operasyon boyunca onlarca polis memuru ve personelin görev yaptığını da fark etmiş olmalısınız. Ve hepsi de pusudaki şahsın namlusunun ucunda olmasına rağmen hedef olmadılar. Johnson vurulduğunda tek bir polis bile yaralanmamıştı. Neredeyse bütün kurşunlar Charles Johnson'a saplandı. Ekibimizde çok isabetli atışlar yapıldığı konusunda hemfikirdir herhalde. Phoebe'nin soru soran bakışlarıyla karşılaşan Harrison, bilinçli hareket etmiş diye onayladı. Bir arabulucu olarak, insan davranışı ile ilgili aldığım eğitime ve deneyimlerime dayanarak, bunun son derece kontrollü bir hareket olduğunu söylemek zorundayım. Neden Charles Johnson diye konuşmasını sürdürdü? Çocuk çetenin çömezlerindendi. Düşman topraklarına pisledi ve çetenin adını lekeledi, diyerek orada bulunanların dikkatini konuya çekti. Çete reisini ayağına çağırarak saygısızlık etti. Doğrudur. Bu durumda biri ya da birkaçı, diğerlerine örnek olsun diye onu öldürmek istedi. Fakat birinin önceden binaya girmiş ya da bir şekilde sızmış olduğunu varsayarsak, bu durum karşımızda son derece ileri görüşlü bir vatandaş olduğunu gösteriyor. Planlı hareket diyorum efendim, şansa bırakmıyor. Bu bir komplo teorisi mi Teğmen? Amirinin sesindeki bıkkınlığı fark etti. Ona göre polisten çok politikacıya benziyordu ve politikacılar komplolarla asla ilgilenmezdi. Sadece başka ihtimaller üzerinde düşünüyoruz. Belki de tuzağa düşürüp içeri girmesi için tahrik etmişlerdir. Ve dışarıdaki herhangi bir çete üyesi bu durumu fırsat bilip kaos yaratmaya çalışmıştır. Ya da şef elini kaldırınca Phoebe aniden durdu. Teğmen, biz burada oluşabilecek bir tehlikeyi önlemeye çalışıyoruz. Körüklemeye değil. Cevaplanması gereken birçok soru var. Şu an için kendi sorumluluğumuzda olan kısmı ile ilgilenmeliyiz. Tüm kayıtlar, tutanaklar, ifadeler ve yorumlar senin üzerine düşeni yaptığını açıkça gösteriyor. Şimdi, komutana döndü. Ateş açıldığı anda, toplantıdan sonra Phoebe yatışmak için atış poligonuna indi. Hedefe hazırlayıp kulaklığını taktı ve bir atış yaptı. Skoru görünce sıkıntıyla içini çekti. Sonra bir kez daha denedi. Berbat bir nişancısın. Kulaklığını indirip hedefin üzerindeki sonuçları kontrol ederken Dave'e bakıp omuz silkti. Hem de nasıl, yeteri kadar çalışmıyorum. İyi bir arabulucu nadiren silahını çeker ve çok seyrek ateş eder. Senin yaptığın gibi konuşurken ve dinlerken değil. Bu arada yukarıda ne yapmaya çalıştığını merak ettim doğrusu. Bana öğretildiği gibi soru soruyordum. Odaklanmamız gereken alanın o kadar dar olmadığını, at gözlüğüyle bakarsak bir şeyleri kaçırabileceğimizi netleştirmeye çalışıyordum. Orada neler oldu anlamıyorum ve öyle sudan çözümleri kabullenip oturmaktan da hoşlanmıyorum. Yapman gerekeni yaptığın için olanlar sana anlaşılmaz geliyor. Dolayısıyla söylenenleri yutmak istemiyorsun. Farkında değil misin? Sen o çocuğu ikna edip dışarı çıkarttın ama onu kurtaramadın. Bu işi birini kaybetmenin seni nasıl sarsacağını bilecek kadar uzun zamandır yapıyorsun Phoebe. Konuşurken kendine yeni bir hedef hazırladı. Atışlarını yaptıktan sonra sonuçları birlikte incelediler. Sen de pek iyi sayılmazsın. Doğru ama sen benden de betersin. İyi uyuyabiliyor musun? Bir iyi bir kötü. Stres belirtilerini biliyorum Dave. Hayal kırıklığı, bunalım, huzursuzluk ve sinirlilik hali. Klasik şeyler işte. Ama ne olduğunu biliyorum, neden olduğunu da. Tek bilemediğim, o çocuğun neden öldüğü. İşte bu yüzden sesim biraz yükseldi. Phoebe, polis şefi olmak bildiğimiz anlamda yaratıcı bir filozof olmak anlamına gelmez. Polisten çok bir politikacı gibidir. Yukarıda ben de aynen öyle düşündüm. Bence bizim berbat birer nişancı olmaktan başka ortak noktalarımız var. Hafifçe gülerek genç kadının omzunu okşadı. İnan bana şef, 16 yaşındaki bir çetecinin ölümünden çok, olayın basına yansıması ve sorumluluk davası açılma olasılığıyla ilgileniyor. Benimle ilgili emellerim var. Silahını tekrar doldurdu. Bunun da farkındayım Dave, sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Sahip olduğum her şey, kardeşinle senin. Yan tarafta birisi daha atış yapıyordu. Çıkan patlama sesi Dave'in yumuşak sesinin tersine kulakları tırmalıyordu. Emekliliğim geldiğinde, o masaya senin oturmanı istiyorum. Dave çocuk istiyordu ama karısı istememişti. Bu konu hiç açılmamıştı ama Phoebe onu çok iyi tanıyordu. Onun çocukları Carter ve Phoebe'ydi. Sık sık sesim yükseliyor ve bu da seni rahatsız ediyor ama amirimizin duymak istediklerini sen söylemeyince kendimi ateşin ortasına atıveriyorum. Bunda da başarılı olduğuma inanıyorum. Ne de olsa aynı kulvardayız. Şef bu olayla daha fazla uğraşılmasını istemiyor. Gerekirse herkesin içinde Harrison'ı da harcar. Harcayacaktır da. Seni de mahvedebilir. Ama gerekçesi olması lazım. İşin gerçeği hem mantık hem de şartlar bu olayın çete bağlantılı olduğunu şiddetle destekliyor. Hem ellerine fırsat geçti hem de çetenin adı lekelendi. Bir taşta iki kuş. İşte asıl buna dikkat çekmek gerekiyor. Belki de birinin bunun altında yatanları incelemesi gerekiyor. Tekrar nişan aldı ve tetiği çekti. Saçmalık diye düşündü Phoebe çok sonra. Tarafları kızdırmaktan başka bir işe yaramayacağını bile bile olayı bu kadar zorlamanın anlamı yoktu. Siyasiler ve basın bu işin peşini bırakmayacaktı. Gri takımını giyerken bunları düşünüyordu. Siyah fazla iddialı kaçabilirdi. Kayıtlara geçmemiş o kargaşa anları hakkında ekleyeceği bir şey yoktu. Görüşmelere başlamadan önce ve her şey olup bittikten sonraki o korkunç birkaç dakika dışında. Pazartesi sabahı savunma dinlemek kimsenin hoşuna gitmezdi. Şimdi Charles Johnson için cenaze evine gidecek, sonra da olanları düşünmekten vazgeçecekti. Aksi istenmedikçe yorum yapmamaya kendi kendine söz verdi. Daha fazla ne söyleyebilirdi ki? Saçını arkaya topladı. Rengini sadeleştiremezdi ama en azından bu model ona daha ağır bir hava veriyordu. Oturma odasına girdiğinde annesi televizyonun önünde tığ işi yapıyor, Carly de yere uzanmış, resimli kitabına bakıyordu. Köpek yavrularını görünce içi sızladı. Ben dışarı çıkıyorum. En fazla bir saat sonra dönerim. Anne, bekle anne bak çok şirinler değil mi? Kitabı göstermek için annesinin kucağına atladı. Resimde gördüğü şirin yün yumağı gerçekten dayanılır gibi değildi. Çok tatlı hayatım, daha şirin bir şey olamaz. Ama onların beslenmesi, su içmesi, gezdirilmesi gerekiyor. Ayrıca yürüyüşten dönünce temizlenmesi ve eğitilmesi de. Ama bir gün biz de yavru köpek alırız demiştin. Belki bir gün demiştim. Kızın bitip tükenmeyen ısrarlarına ve kocaman mavi gözlerinin yalvaran bakışlarına dayanamayıp açıklama yapmak zorunda kaldı. Ve o bir gün daha gelmedi. Şimdi konuşamayız. Hemen çıkmalıyım. Zaten buna tek başıma karar veremem. Bütün günüm işte geçiyor. Sen de okuldasın. O yüzden bu konuyu önce büyükannenle ve Evi ile görüşüp ancak ondan sonra düşünebiliriz. Evi nerede? Kitap kulübüne gitti. Esti şaşkınlık içinde Phoebe'ye baktı. Akşam yemekte bahsetmişti ya. Doğru ya, söylemişti tabii. Aklımdan çıkmış. Hayır, çıkmamıştı. Yemekte kimin ne konuştuğunu hiç hatırlamıyordu. Belli ki sadece etkin dinlemeyi değil, dinlemeyi de bırakmıştı. Artık toparlansa iyi olurdu. Büyük anneni üzme olur mu? Eğilip kızının saçlarını öptü. Fazla gecikmem. Odadan çıkarken, Carly'nin en kurnaz ve en tatlı ses tonunu kullanarak, "Büyük anne, yavru köpekleri seversin değil mi?" diye sorduğunu duydu. Çok eğlenceli olmalıydı. Keşke o da eğlenebilseydi. Ama aşağıya inerken tek düşünebildiği, Carly'nin yapacaklarıydı. Evdeki iki yaşlı kadını kandırıp sonunda ayakkabıları kemiren, halıya çiş yapan, gece yarısı havlayıp duran bir köpek aldıracaktı. Köpekleri o da seviyordu ama birinin daha mesuliyetini almaya hazır değildi. Bu yaz Evi oğluyla ülkenin batı kıyılarına tatile gitmeyi planlıyordu. Bu tatili çoktan hak etmişti. Demek oluyordu ki 10 gün boyunca bütün alışveriş, banka, kuru temizleme işleri, Carly'nin okula taşınması ve diğer bütün ayak işlerine koşturacak birisi olmayacaktı. yerinde duramayan 7 yaşında bir çocuk ve agorafobili bir anne ona yetiyordu zaten. Bu tantanaya bir de yavru köpek eklemeye itiraz ederse, kalpsiz bir canavar olacağını sanmıyordu. Ama yine de öyle hissetmekten kendini alamıyordu. Bu düşüncelerle yüzü asılmış bir halde kapıyı açtı. Aynı anda Duncan da girişe çıkan merdivenlerde göründü. "Zamanlamam mükemmel. Ne işin var burada? Mesajımı almadın mı? Kusura bakma ama." "Hayır, aldım ama seninle geliyorum." "Cenaze evine mi?" Başını sallayıp kapıyı hızla kapattı. "Hayır, gelmiyorsun. Ne gerek var ki? Onu tanımıyordum bile." "Seni tanıyorum ve yalnız gitmeni istemiyorum. Neden gidesin ki?" "Öyle bir giderim ki." "Tabii gidebilirsin ama gitmemelisin. Benim bu kadar çok yanında olmam seni rahatsız ediyorsa, tek yapman gereken ben yokmuşum gibi davranmak. Öyle bir ortamda yalnız olmamalısın. Bu aptallık olur ve sen aptal değilsin." Çantasından gözlüğünü çıkarıp taktı ve "Yetenekli bir sorumluluk sahibi olmak aptallık değildir. Teşekkür ederim," dedi. "Peki, barut fıçısı," diye düşündü. Onun bu hali niçin bu kadar hoşuna gidiyordu acaba? "Burada durup tartışacak mıyız yoksa gidip görevini yapacak mısın?" "O zavallı çocuğun cenaze törenine Porsche'la gitmeyi düşünmüyorum. İçeriye Armani giymiş bir para babasıyla girmek de istemiyorum." "Birincisi," diyerek yana çekilip az ileride duran siyah sedanı işaret etti. "İkincisi, üzerimdeki Hugo Boss, yok Calvin Klein galiba. Böyle şeyleri aklımda tutmayı beceremiyorum. Şimdi düşündüm de Armani de olabilir. Zengin olabilirim ama ben de o çocuğun kısacık ömrünü geçirdiği evden iki adım ötede büyüdüm. Jones'taki bir konakta değil. O yüzden eleştirmeden önce biraz düşünsen iyi edersin tatlım." Phoebe bir süre Duncan'ın yüzüne baktıktan sonra başını salladı. "Birkaç dakika önce yüzümü güldürmesi gereken bir şeye sevinemedim. Şimdi de bu bana komik geldi. Hatta tuhaf." Uzanıp ceketinin etiketine baktı. "Doğru tahmin etmişim. Sakın minik bir modacının annesini bu konuda test etmeye kalkma. Puan aldın. Hayır, sen aldın." "Huzursuzluk ve hayal kırıklığı," diye düşündü Phoebe. Evet, belirtileri biliyordu. "Benimle gelmek istediğin için teşekkürler. Müthiş derecede ilgiye muhtaçtım. Bir şey unuttum bu arada." "Nedir o?" "Benimle ilgili değil." Aşağıya indi. "Araban çok güzel. Asil bir görüntüsü var." "Kamyoneti getirecektim ama doğru olmaz," diye düşündüm. "Öteki arazi aracı da çok büyük." Arabanın kapısını açarken, "Ben erkeğim ve arabalarım var. Biz erkekler arabasız yapamayız." "Benim arabam yakında hurdaya çıkacağı için senin filondakilerden biriyle gidebiliriz." Adamın kapının kolunu tutan elini okşadı. "Yalnız gitmeye alıştığım için hep böyle olması gerektiğini sandım. Ama her zaman hoşuma gitmiyor ve bunu benden önce keşfettiğin için teşekkür ederim." Duncan, genç kadının bir öpücüğe ihtiyacı olduğunu anlamıştı. Dudaklarına uzanırken, "Şimdi de seninle ilgili bir keşif çalışması yapayım," dedi. 30. ayrımın sonu. Sayfa 328. Devamı 31. ayrımda.